Merhaba, bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklara, yani travertenin dünyasına biraz daha yakından bakıyoruz. Elimizdeki bilgiler KSMO Nix web sitesi ve makalesinden geliyor. Amacımız ne? Bu doğal taş tam olarak nedir? Neden bu kadar popüler olmuş? Artıları, eksileri neler? Ve belki kendi projeleriniz için ya da sadece meraktan nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım bu doğal taşın katmanlarını aralamaya.
Harika bir konu seçimi gerçekten. Traverten hani o kendine has dokusuyla, sıcak renkleriyle doğal taşlar için de bence de farklı bir yerde.
Evet, değil mi?
Yani hem binlerce yıllık antik kalıntılarda görüyorsunuz hem de en modern tasarımlarda. Bu da gösteriyor ki ne kadar uyumlu ve zamansız bir malzeme aslında. Bence işin sırrı biraz da oluşum sürecinde ve sunduğu çeşitlilikte yatıyor. Keşfe değer yani.
O zaman tam da oradan başlayalım. Bu materyaller bize travertenin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Anladığım kadarıyla işin özü sıcak su kaynakları ve kalsiyum karbonat, öyle mi?
Aynen öyle. Temel olarak bir tortul kayaç.
Tortul kayaç.
Evet, sizin de bahsettiğiniz kaynaklarda Pamukkale gibi hani jeotermal aktivitenin yoğun olduğu yerler tipik oluşum alanları olarak geçiyor.
Sıcak su yeryüzüne çıkarken taşıdığı kalsiyum karbonatı özellikle kalsit formunda çöktürüyor. Zamanla bu çökeller üst üste birikiyor, katman katman.
Anladım. O katmanlı yapıyı oluşturuyor.
İşte bu süreç aynı zamanda travertenin o bildiğimiz boşluklu, yani gözenekli yapısını da meydana getiriyor. Taşın karakteri tam da bu oluşum hikayesinde gizli aslında. Peki bu yapısı onu diğer sık kullanılan doğal taşlardan, mesela mermerden veya granitten nasıl ayırıyor? Hani bir projede taş seçecek olsak neden mermer değil de traverten, ya da tam tersi? Bu ayrım önemli sanırım.
Çok yerinde bir soru. Çünkü aralarında gerçekten temel farklar var. Elimizdeki bilgilere göre mermer başkalaşım geçirmiş bir taş. Yani yüksek ısı ve basınç altında kristalleri yeniden düzenlenmiş.
Evet.
Bu yüzden genelde daha yoğun, daha az gözenekli ve damarlı yapısı daha böyle keskin, belirgin olabiliyor. Traverten ise tortul olduğu için dediğimiz gibi daha hafif ve o gözenekler çok daha belirgin.
Granit peki? O da çok kullanılıyor.
Granit ise bambaşka bir kategori. O volkanik kökenli, yani erimiş magmanın soğumasıyla oluşuyor. Bu da onu çok daha sert ve genellikle aşınmaya daha dayanıklı yapıyor. Yani bu yapısal farklar, gözeneklilik, sertlik, yoğunluk, taşın nereye daha uygun olduğunu, ne kadar bakım isteyeceğini, hatta görünümünü doğrudan etkiliyor. Mesela travertenin o gözenekleri var ya,
Evet.
ona o doğal sıcak görünümü verirken aynı zamanda lekelenmeye karşı biraz daha hassas hale getirebiliyor.
İşte bu ilginç bir ikilem. Birazdan bu artı ve eksilere daha detaylı gireceğiz ama önce şu çeşitlilik meselesi dikkatimi çekti. Notlarınızda travertenin hem renklerini hem de çıkarıldığı bölgeye göre sınıflandırıldığı yazıyor.
Evet, doğru.
Renk olarak krem, beyaz, kahverengi tonları, çikolata denmiş hatta. Gri, yani silver olarak da geçiyormuş ve kırmızı bile var. Bayağı geniş bir yelpaze bu.
Kesinlikle. Renk skalası oldukça zengin, bölgesel sınıflandırma da çok önemli. Çünkü taşın kimliği, karakteristiği, doğduğu coğrafyayla, çıkarıldığı ocakla doğrudan ilişkili. Sizin kaynaklarınızda İran özelinde bazı bölgeler öne çıkarılmış mesela. Hacabat, Abbasabat, Ateköy, Dare Bukhari gibi isimler geçiyor.
Evet.
Bu farklı bölgelerden çıkan taşların renk tonu, damar yapısı, yoğunluğu, gözenekliliği gibi özellikleri birbirinden farklı olabiliyor. Örneğin Abbasabat travertenin genellikle açık rengi ve daha homojen dokusuyla bilindiği, bu nedenle de piyasada daha üst segment olarak kabul edildiği belirtilmiş.
Peki bu bölgesel ya da renk farkları dışında görünüme etkileyen başka faktörler var mı? Mesela kesim şekli gibi bir şey. Kaynaklarda vein cut diye bir terim de geçiyordu sanki.
Evet. Kesim şekli taşın son görünümünü tamamen değiştirebilir. Çok önemli bir detay o. İki temel kesim yönü var genelde. Vein cut ve cross cut.
Farkları ne bunların?
Vein cut, Türkçesiyle su yoluna paralel kesim diyebiliriz belki. Taşı suyun akış yönüne paralel kestiğinizde ortaya çıkan daha çizgili, belirgin, damarlı bir desen verir. Hani o katmanları yandan görmüş gibi olursunuz.
Anladım.
Cross cut ise su yoluna dik kesim. Bu da daha çok bulukumsu, hare hare, dairesel desenler ortaya çıkarır. Yani aynı bloktan çıkan taş bile kesim yönüne göre bambaşka karakterler sergileyebilir.
Vay canına, bu bayağı fark yaratır o zaman tasarımda.
Kesinlikle. Bu da tasarımcılara ve kullanıcılara müthiş bir esneklik sunuyor aslında. Seçtiğiniz türe, renge ve bir de kesine göre çok farklı estetik sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama şunu unutmamak lazım. Hani en iyi ya da kaliteli diye tek bir tür yok aslında. Önemli olan sizin projenize, zevkinize ve tabii ki kullanım amacınıza en uygun olanını bulmak.
Çok mantıklı. Yani seçimi yaparken hem taşın kaynağına hem de nasıl işlendiğine bakmak gerekiyor. O zaman gelelim şuna. Neden bu kadar çok insan ve proje travertini tercih ediyor? Avantajları neler? Kaynaklarda ilk sırada estetik vurgulanmış, o doğal doku, sıcak renkler mekanlara özel bir karakter katıyor deniyor.
Estetik çekiciliği kesinlikle en büyük artılarından biri. O doğal sıcak hava. Ama tek sebep bu değil tabii. Dayanıklılık da önemli bir faktör.
Özellikle dış mekanlarda mı?
Evet, özellikle dış mekan koşullarına, yani güneş ışığına, yağmura, don olaylarına karşı dirençli olduğu bilgisi var kaynaklarda. Bu yüzden de hani tarihi Roma yapılarından günümüzdeki modern villa cephelerine kadar çok geniş bir kullanım alanı bulmuş kendine.
Uygulama kolaylığından da bahsedilmiş. O başta konuştuğumuz gözenekli yapının burada bir avantaja dönüştüğü söyleniyor. Harcın taşa çok daha iyi tutulmasını sağlıyormuş. Bu özellikle duvar gibi dikey yüzeylerde önemli bir artı olsa gerek, değil mi?
Kesinlikle çok önemli bir avantaj bu. Harç o gözeneklere daha iyi nüfuz ediyor ve daha sağlam bir bağ kuruyor. Ayrıca işlenebilirliği de cabası.
Nasıl yani?
Nispeten kolay kesilip şekil verilebiliyor. Yüzeyi parlatılabiliyor, mat bırakılabiliyor, fırçalanabiliyor, farklı dokular kazandırılabiliyor yani. Bu da mimarların ve tasarımcıların taşı istedikleri gibi kullanmalarını olanak tanıyor. Özel detaylar, eğimli yüzeyler, dekoratif öğeler, hepsi mümkün.
Bir de ısı ve ses yalıtımına katkı sağladığı not edilmiş. Bu da özellikle günümüzün enerji tasarrufu ve konfor odaklı yaklaşımlarında değerli bir özellik olabilir.
Evet, o gözenekli yapı içindeki hava boşlukları sayesinde bir miktar yalıtım sağlıyor.
İşte yine o gözenekli yapı karşımıza çıktı. Hem harç tutunmasını sağlıyor, hem yalıtıma katkıda bulunuyor. Ama sanırım madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Dezavantajları neler?
Elbette. Her malzemede olduğu gibi travertende de dikkatli olunması gereken noktalar var. En başta gelen yine o meşhur gözenekli yapıdan kaynaklanıyor. Bu boşluklar zamanla toz, kir, hatta nem biriktirebilir.
Lekelenme riski yani.
Aynen. Özellikle dökülen renkli sıvılar veya yağlar eğer yüzey korumasızsa ve hemen temizlenmezse gözeneklere işleyip kalıcı leke bırakabilir.
Bu da bizi bakım konusuna getiriyor sanırım. Temiz ve yeni görünümünü korumak için ekstra bir çaba gerekiyor mu? Kaynaklar cilalama veya yüzeyi koruyucu reçine gibi kaplamalardan bahsediyor çünkü.
Evet, özellikle yoğun kullanılan alanlarda veya lekelenme riskinin yüksek olduğu yerlerde, mesela mutfak tezgahı gibi, eğer traverten tercih edilirse yüzeyin uygun şekilde korunması önemli. Periyodik olarak uygun temizleyicilerle temizlemek ve gerekirse o koruyucu katmanı yenilemek taşın ömrünü uzatacaktır.
Başka dezavantajı var mı peki?
Bir diğer konu da maliyet olabilir belki. Traverten genel olarak ulaşılabilir bir doğal taş olsa da kaynaklarda da belirtildiği gibi çok homojen yapılı, özel renklere veya desenlere sahip nadir türler ya da büyük ebatlı plakalar haliyle daha yüksek fiyatlı olabiliyor.
Peki bu dezavantajlar göz korkutucu mu sizce? Yani traverten kullanmaktan vazgeçecek kadar büyük mü?
Bence kesinlikle korkutucu değil, sadece yönetilmesi gereken şeyler. İşte işin ilginç yanı burası. Bu saydığımız potansiyel zorlukların, yani lekelenme, bakım ihtiyacı gibi konuların çoğu doğru taş seçimiyle...
Yani kullanım alanına uygun seçmekle...
Aynen, kullanım alanına uygun, yoğunlukta ve yüzey bitişinde bir taş seçmekle, doğru uygulama teknikleriyle ve en önemlisi düzenli ve doğru bakımla büyük ölçüde aşılabiliyor. Yani bilinçli bir tercih ve kullanımda travertenin güzelliğinden uzun yıllar faydalanmak gayet mümkün.
Bu önemli bir güvence oldu sanırım dinleyicilerimiz için de. Peki bu kadar konuştuktan sonra traverteni nerelerde görüyoruz somut olarak? Kullanım alanları ne kadar geniş? Paylaştığınız materyallerde bina cepheleri sıkça vurgulanmış. Özellikle o klasik, heybetli görünümü vermek için ideal olduğu söyleniyor.
Cepheler kesinlikle en bilinen, en yaygın kullanım alanlarından. Ama sadece orada değil, iç mekanlarda da duvar ve zemin kaplaması olarak çok popüler. Oturma odalarından banyolara kadar mekanlara sıcak ve doğal bir atmosfer katıyor.
Peyzajda da kullanıldığı yazıyor. Bahçe yolları, teraslar, havuz kenarları gibi alanlarda doğal dokusuyla öne çıkıyor sanırım.
Evet, peyzajda da çok tercih ediliyor. Hatta detaylarda bile şıklık katıyor. Örneğin merdiven basamakları, pencere denizlikleri, şömine kaplamaları, hatta asansör içi gibi daha niş alanlarda bile prestijli bir görünüm için kullanılabiliyor.
Islak hacimler peki? Banyo, tuvalet gibi yerlerde kullanımı uygun mu? Suyla arası nasıl?
Evet, uygun. Yüzey işlemi yapıldığında ve iyi bir yalıtımla desteklendiğinde banyo ve tuvaletlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Doğal bir taş olduğu için suyu tamamen emmez ama yüzey işlemi önemli.
İşte burada kritik bir nokta var anladığım kadarıyla. Yüzey işlemi seçimi.
Aynen öyle. Kullanım alanı hangi traverten türünün ve hangi yüzey bitişinin sizin için en doğrusu olduğunu belirliyor. Örneğin parlak yani cilalı, polished bir yüzey iç mekanda duvarda çok şık durabilir ama yerde özellikle de ıslanma ihtimali olan banyo gibi bir zeminde kayganlık riski taşır.
Evet, tehlikeli olabilir.
Bu tür alanlar için kaynaklarda mat, honlu veya fırçalanmış brushed gibi kaydırmazlığı arttırılmış yüzeyleri öneriyor. Yani estetik kadar güvenlik ve fonksiyonelliği de düşünmek gerekiyor seçimi yaparken.
Bu gerçekten çok önemli bir ayrım. Diyelim ki traverten kullanmaya karar verdiniz. Satın alırken nelere dikkat etmeli, neyi sormalıyız? Kaliteli veya amaca uygun taşı nasıl anlarız? Notlarda bazı ipuçları vardı. Damar yapısının tutarlılığı veya istenen karakterde olması, gözeneklilik seviyesi, renk tonundaki homojenlik gibi görsel faktörler.
Görsel özellikler önemli tabii. İlk göze çarpan onlar. Ama tek başına yeterli değil. İşleme kalitesi de en az onlar kadar kritik.
Yani kesimi, yüzeyi falan mı?
Evet. Taşın kesiminin düzgünlüğü, kenarlarının durumu, eğer yüzeyine dolgu yapılmışsa, ki genelde yapılır gözenekler için, o dolgu malzemesinin kalitesi, uygulanan cilanın veya diğer yüzey işlemlerinin kalitesi. Bunlar hem taşın son görünümünü hem de uzun vadedeki dayanıklılığını doğrudan etkiliyor. Düşük kaliteli bir dolgu zamanla sararabilir veya dökülebilir mesela.
Anladım. Ve tabii en başta konuştuğumuz konu amaca uygunluk. İç mekan mı, dış mekan mı, zemin mi, duvar mı, yoğun trafik alacak bir yer mi, almayacak mı, ıslanacak mı? Bütün bu soruların cevabı doğru taşı seçmenize yardımcı olacak değil mi?
Kesinlikle. Doğru yoğunluktaki, doğru kalınlıktaki ve en önemlisi doğru yüzey işlemine sahip taşı seçmek gerekiyor.
Bir de doğallık meselesi var sanırım.
Evet, traverten sonuçta doğal bir malzeme. Bu da demek oluyor ki her plaka, her karo kendine özgü, biricik. Desenlerin çok fazla tekrar etmesi veya çok yapay görünmesi şüphe uyandırabilir. Yüzeyin kalitesine, dokusuna dikkat etmek, malzemenin gerçekten doğal ve kaliteli olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Bu noktada kaynağınızda da belirtildiği gibi güvenilir, işini bilen tedarikçilerle çalışmak gerçekten fark yaratıyor.
Peki, taşı seçtik, uyguladık diyelim. Bu doğal güzelliği yıllarca korumak için ne yapmalı? Bakım önerileri neler? Zor mu bakımı?
Aslında bakımı öyle çok zor değil ama biraz özen istiyor diyelim. Temizlik için temel kural, aşındırıcılardan ve asitli temizleyicilerden kesinlikle kaçınmak.
Hı hı.
Kaynaklarınızda da pH nötr, yani ne asidik ne alkali, nazik temizleyiciler ve yumuşak bir bez veya mop kullanılması öneriliyor. Sert fırçalar, çamaşır suyu gibi agresif kimyasallar yüzeye zarar verebilir, o doğal parlaklığı veya dokuyu bozabilir.
Peki ya o gözenekler? Lekelenmemesi için ekstra bir önlem gerekiyor mu?
Evet, o gözenekli yapı nedeniyle özellikle leke riskine karşı yüzeyin korunması akıllıca olacaktır. Bunun için su ve yağ itici emprenya malzemeleri var. Bunlar taşın içine işleyerek sıvı emilimini azaltıyor. Ya da taşın gözeneklerini dolduran reçine bazlı koruyucular var. bunların periyodik olarak kullanım yoğunluğuna göre yenilenmesi gerekebilir.
Anladım.
Bu işlemler hem temizliği kolaylaştırır hem de taşın lekelenmesini büyük ölçüde önler. Ve tabii ki en basit ama en etkili kural, bir şey döküldüğünde özellikle renkli veya asitli bir sıvıysa, mesela kahve, şarap, limon suyu gibi, beklemeden hemen silmek gerekiyor. Gözeneklere işlemesine fırsat vermemek lazım.
Gayet net ve uygulanabilir öneriler. Travertenin dünyasında epey bir yol aldık gibi hissediyorum. Şöyle bir özetlemek gerekirse, bu taş doğal güzelliği, sıcaklığı ve sunduğu çeşitlilikle mekanlara gerçekten değer katıyor.
Kesinlikle.
Ama aynı zamanda o kendine has gözenekli yapısı nedeniyle bilinçli bir seçim, yani nereye neyi seçeceğinizi bilmek ve düzenli bir bakım gerektiriyor. Doğru şekilde seçilip uygulandığında ve bakıldığında hem estetik hem de uzun ömürlü bir yatırım olabileceği anlaşılıyor. Notlarınızda KSM grubun özellikle İran traverteni konusunda uzman bir tedarikçi olduğu ve projelere özel çözümler sunduğu bilgisi de yer alıyor. Bu da aklınızda bulunsun.
Kesinlikle. Traverten, doğanın bize sunduğu hem çok güzel hem de fonksiyonel bir hediye bence. Tüm bu konuştuklarımızın üzerine size son bir düşünce bırakmak isterim dinlerken.
Lütfen.
Travertenin bu sürekli bahsettiğimiz gözenekli yapısı, ona sadece farklı bir görünüm veya işte lekelenme gibi bazı teknik özellikler katmıyor, aynı zamanda taşın bir anlamda nefes almasına olanak tanıyor.
Nefes alan malzeme. İlginç bir bakış açısı.
Evet. Peki, bu nefes alan doğal malzemenin günümüzde sağlıklı yaşam alanları yaratma ve binaların enerji verimliliği gibi giderek daha fazla kafa yorduğumuz konularda acaba bize sunduğu başka potansiyeller olabilir mi? Belki de travertenin bu yönü, bu nefes alabilirlik özelliği sizin için daha derinlemesine araştırılacak bir sonraki ilginç konu olabilir. Ne dersiniz?